Ayrım 37, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 339. Binbaşı Sean Courtney, Walter Reden'deki silah odasında durum tahtasının önünde durup yeğeninin resmine baktı. Birliğinde binbaşılığa yükseltilip komutan yardımcılığına getirileli henüz 3 ay olmuştu. Roland Ballantyne sonunda onu birliğine tam gün olarak katılmaya ikna edebilmişti. Della'nın çocuğu olduğu belli. Tıpkı anası gibi çirkin diyerek güldü Sean. Böyle herkesten gizlediğine şaşmamak gerek. Isabella dilini çıkardı ağabeyine. Sean'ın gelmesi iyi olmuş, içini bir umut kaplamıştı şimdi. Sean öylesine becerikli, sert görünüşlü ve yiğitti ki, kendi gücüne ve ölümsüzlüğüne olan inancı hemen Isabella'ya da bulaşmıştı. Nicky'yi bir daha görmene ne zaman izin verecekler diye sordu. Isabella bir an düşündü. Sindex 25 denemeleri biter bitmez görüştüreceklerine söz verdiklerini söyleyemezdi. O zaman vatan haini olduğunu itiraf etmiş olurdu. Sanırım yakında. Oğlanı görmeyeli neredeyse bir yıl olacak. Herhalde birkaç güne kadar bir haber alırım. Gitmeyeceksin dedi Gary. Seni bir kere daha onların pençesine teslim edemeyiz. Kes sesini Gary dedi Sean. Gidecek elbette. Gitmezse Nicky'yi nerede tuttuklarını nereden bilebiliriz? Gary'nin yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Ben sandım ki... Bak dostum, seninle bir anlaşma yapalım. Operasyonu ben yürütüyorum. Sen lojistik ve destek hizmetlerini sağlıyorsun, tamam mı? Güzel dedi Santayn. Öyle yapacağız. Devam et Sean. Bize çocuğu nasıl kurtaracağını anlat. Genel çizgileriyle şöyle, ayrıntılar daha sonra düşünülecek. Önce bunun tam bir saldırı operasyonu olduğunu kabul etmemiz gerek. Şiddetli bir karşı saldırıyla karşılaşacağımızdan kuşku yok. Bizi öldürmek isteyecekleri için önce bizim onları öldürmemiz gerekecek. Nicky'yi istiyorsak onun için savaşmaya hazır olmalıyız. Ancak işler kötü gittiği takdirde burada da yurt dışında da politik ve yasal bir fırtınayla karşılaşacağımız kesindir. Terörizmden cinayete kadar her şeyde suçlanacağız. Bunu kabul etmeye hazır mıyız? Çevresinde kendisini dikkatle dinleyen yüzlere baktı. Hepsi de hiç duraksamadan başlarını salladılar. Güzel, burası bitti. Şimdi işin pratik yanına gelelim. Nicky'nin Angola kıyısındaki bu üste tutulduğunu kabul edelim. Bella geçen seferki gibi gidecek oraya. Nicky'nin yanına gidince bize haber verecek. Nasıl diye sordu Gary. Bu senin sorunun. Courtney haberleşme senin emrinde. Minyatür bir telsiz ya da bir sinyal verici bulmalarını sağla. Bella oraya gider gitmez aygıtı işletir ve biz de nerede olduğunu öğreniriz. Nasıl diye sordu Gary. Bir tek yol var denizden. Walvis körfezinde balık konserve fabrikamız var. Senin o yeni uzun menzilli teknelerinden biriyle Gary. Saatte en az 30 mil yaparlar ve menzilleri 4000 mildir. Çok doğru. Gary'nin yüzü gülüyordu. Lancer'ın Cape Town'daki onarımı yeni bitti. Onu yakıtı ikmal edilmiş, denize çıkmak üzere hazır bekletmelerini söylerim. Kaptanı Van der Berg birinci sınıf bir denizcidir. İhtiyacımız olmayan balık ağlarıyla diğer teçhizatı da tekneden çıkarmalarını söyle. Tamam, sigortaya fazladan bir savaş tehlikesi maddesi de eklerim. Senin malzemeye nasıl baktığını bilirim. Geri giderek öfkeleniyordu. Geçen yıl dört cipin altından girip üstünden çıktın. Bu kadar tartışma yeter diye Söntey'in araya girdi. Sean, tekneyle o nehre mi gireceksin? Hayır nana, kıyıya çıkmak için takma motorlu şişme botlar kullanacağız. Simonstown deniz üstünde hiç tanıdığın var mı? Savunma bakanını tanıyorum ben dedi Bella ve Amiral Cater'i. Bak bu iyi işte, sen botları almaya çalış ve gönüllü olarak bizimle gelmek isteyen 10-15 kişi bulup bulamayacağını öğren. O deniz komandoları çok kanı kaynayan insanlardır. Bir serüvene atılmak için yanıp tutuşurlar hep. Saldıracağımız yerin bir AUK eğitim üssü olduğunu ve böylece kendilerine bir iyilik yapmakta olduğumuzu da vurgularsın. Bakanı ben de tanıyorum. Bella ile ben de giderim dedi Söntayn. İhtiyacın olan her malzemeyi ben garanti ediyorum sana. Sen sadece listeyi ver yeter Sean. Yarın sabah hazırlarım. Peki silah ve adam konusu ne olacak? Scoutlar dedi Şan. Onlardan iyisini bulamayız. Kendim eğittim her birini. 20 adama ihtiyacım olacak. Kimleri alacağımı biliyorum. Hemen Roland Ballantyne'la konuşacağım. Rodezya'da bu ara işler epey sakin. Adamları bana verecektir. Bir iki günlük bir deniz eğitimi yaptık mı gelecek hafta sonuna kadar yola çıkmaya hazır olurlar. Isabella'ya döndü. Artık her şey sana bağlı Bella. Sen bizim avcı köpeğimizsin. Haydi bizi onlara götür kız. Kırmızı günün Sindex 25'in başarılı olarak denendiğini bildirmesinden 11 gün sonra Isabella, Nicholas'ı ziyaret edebileceğini bildiren bir yazı aldı. Yakıt ikmali yapmak üzere Kongo'da Kinshasa'ya uğrayıp Londra'ya doğru yoluna devam edecek olan Güney Afrika Hava Yolları'na uçağına binecek ama Kinshasa'da inecekti. Kendisini Kinshasa Havaalanı'nda karşılayacaklardı. Şan parmağıyla haritayı gösterirken pek sevinçliydi. İşte Kinshasa burada, beklediğimiz hedef noktasından 300 mil kadar uzakta. Geçen sefer olduğu gibi seni Nairobi ve Lusaka'da dolaştırmayıp kestirme yoldan götürüyorlar bu kere. Isabella'ya baktı. Demek gelecek cuma günü kalkan uçağa binmeni istiyorlar. Her şey yolunda giderse cumartesi ya da en geç pazar günü yerinde olursun. Biz de Walvis Körfezi'nden Lancer'la yola çıkarız. Çocuklar eğitimlerini tamamladılar. İstediğimiz bütün malzeme de tekneye yüklendi bile. Bir haftadır boş boş oturuyorlar. Sonunda bir iş yapacaklarına sevineceklerdir. Şan haritasına bakıp hesap makinesinin tuşlarına bastı. Ayın 12'si pazartesi günü Kongo Nehri'nin ağzından 100 mil açıkta hazır olabiliriz. Bu senin için iyi mi Gary? Gary kalkıp haritanın başına gitti. Ben Lear ile burada, Windhoek havaalanında bekliyor olacağım. Bölge üstünde ilk uçuşumu 12'si pazartesi gecesi yaparım. Geri dönebilmek için deniz üstünde en az 500 mil uçmam gerek. Güney Angola'daki Küba radarlarının tahmini menzili budur. 500 milde Lubango'daki MiG filosunun menzilinin çok dışındadır. Haritadaki Küba üssünü işaret etti. Pekala, ben Kongo Nehri ağzına şuradan gideceğim ve Bella'nın vericisinin sinyalini alana kadar kıyı boyunca uçacağım. Dur bir dakika diye Şasa sözünü kesti. O iş ne durumda? Courtney haberleşmedeki çocuklar bu kadar kısa zamanda çok başarılı oldular. Çantasını açtı, işte sonucu. Bisiklet pompası mı? Nicky'nin bir futbol yıldızı oldu anlaşılıyor. Bella'dan kendisine yeni bir futbol topu getirmesini, eskisini durmadan şişirmekten bıktığını söylemiş. Pompa da futbol topunun doğal bir aksamı sayılır. Kesinlikle kuşku uyandırmayacaktır. Bu da çok iyi çalışıyor zaten. Pompanın kolunu birkaç kere çekip itince ucundan hava çıktı. Verici kolun içinde 30 günlük ömrü olan bir pille çalışıyor. Kolu şöyle çevirince çalışmaya başlıyor. Ancak bir kusuru var. Vericinin boyunu küçültünce gücünden de fedakarlık etmek zorunda kaldık. Şimdi menzili 12 kilometre. Lear'a takacağım çok hassas antene rağmen sinyali alabilmek için çok alçaktan uçmak zorunda kalacağım. Kuzeydeki Küba avcı uçakları diye Şahsa endişeyle sordu. Güney Afrika gizli servisine göre en yakın filo Saurimo'da üstlenmiş. Kıyı boyunca ineceğim. Bella'nın sinyalini alır almaz denize açılacağım. Kağıt üstünde hesapladım. Küba radarı Angola hava sahasına girdiğim anda izimi bulsa bile Saurimo'dan bir MiG filosu havalanana kadar ben çoktan dönüp kaçış yoluna girmiş olurum. Ya Sam'ler diye ısrar etti Şasa. Raporlara göre Küba Sam birliklerinin hepsi güneydeymiş. Ya gizli servis yanılıyorsa? Haydi haydi baba, Şan benden çok daha büyük bir tehlikeye atılıyor. Bu iş Şan'ın normal işlerinden, ayrıca karısıyla bir sürü çocuğu da yok. Nicky'yi kurtarmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? Gary sırtını babasına çevirerek tartışmayı kesti. Pekala, nerede kalmıştık? Evet, Bella'nın sinyalini alıyorum, denize dönüyor ve Lancer'la telsiz bağlantısı kuruyorum. Onları üssün koordinatlarını verip eve dönüyorum. Şahsa ben de seninle geleceğim Gary dedi. Baba, sen Britanya Savaşı'ndan kalmasın, yaşına göre davran. Sana uçmayı ben öğrettim evladım ve hala istediğin zaman seni parmaklarımın ucunda oynatırım. Gary kendisini desteklemesi için Nana'ya bakınca yaşlı kadının taşlaşmış yüz ifadesiyle karşılaştı. Çaresizlik içinde ellerini havaya kaldırıp güldü. Hoş geldin öyleyse kaptan. Hoşça kal Nana. Isabella yaşlı kadına sarıldı. Bizim için dua et. Sen bana torunumu getirmeye bak. Onunla birbirimize anlatacak çok şeyimiz var. Isabella babasına döndü. Seni seviyorum baba. Benim seni sevdiğim kadar değil. O kadar aptallık ettim ki sana güvenmeliydim. İlk başta doğruca sana gelmeliydim. Isabella yutkundu. Çok korkunç şeyler yaptım baba. Sana anlatmadığım şeyler. Bilmem beni bağışlayabilecek misin? Sen benim kızımsın. Benim çok sevdiğim tek kızım. Sağlıkla dön ve bebeğini getir. Başka şey düşünme. Isabella babasını kucakladıktan sonra dönüp Jan Smuts havaalanının çıkış kapısına doğru koştu. Hoparlörlerden yolcular için çağrı yapılıyordu. Güney Afrika Hava Yolları'nın SA 516 sayılı uçuşuyla Kinshasa ve Londra'ya gidecek yolcular için son çağrı. Saint-Ain dönüp şahsanın koluna girdi. Bir eliyle bastonuna dayanıyordu. Endişeli ya da aşırı gergin olduğu zamanlar bacakları daha beter oluyordu. Arabaya bindiklerinde Saint-Ain oğlunun elini tuttu. Daha konuşmadığımız bir şey var. Evet dedi şahsa, ne soracağını biliyorum. Bella'dan ne aldılar, ona ne bedel öğrettiler. Çocuk doğduğundan beri onların hesabına çalışıyor, belli bir şey bu. Bunu düşünmek bile istemiyorum dedi şahsa, ama er geç bununla yüz yüze gelmek zorunda kalacağız. Kızı pençesini alan KGB'de bir general, onun için efendilerinin kimler olduğunu biliyoruz. Şahsa, Saint-Ain duraksadı, sesi birden sertleşti. Skylight skandalını hatırlıyor musun? Onu asla unutamayacağım. Bir sızıntı vardı, bir hainden kuşkulanılıyordu. Bella Skylight hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Onu o işe karıştırmamaya çok dikkat etmiştim. Canavar Pınarı'na gelen İsrailli nükleer fizikçi hatırlıyor musun? Neydi adı? Aaron bilmem ne. Bella onunla küçük bir serüven yaşadı. Bella'nın adının Pelin Daba güvenlik kayıtlarında olduğunu söylemiştin. Geceyi onunla geçirdi. Anne, senin ima ettiğin... Şahsa sustu. Tanrım, yıllardır ne bilgiler elde edebildiğini bir hayal edebiliyor musun? Bir senatör olarak, benim yardımcım olarak, Armscor'un en duyarlı projeleri onun masasından geçmiştir. Capricorn'da Sindex projesi dedi Saint-Ain. Birkaç hafta önce denemelerdeydi. Nicholas'ı görmesine neden şimdi izin verdiler? Onlara pek özel bir bilgi mi verdi dersin? Uzun bir süre konuşmadılar. Sonra şahsa bir insanın ailesine ve çocuklarından birine sadakati ne zaman biter ve yurduna sadakati ve görevi ne zaman başlar diye sordu. Bu sorunun çok yakında senin de benim de karşıma çıkacağına inanıyorum dedi Saint-Ain. Ama önce şu elimizdeki işi bitirelim de. Lancer Wolves körfezindeki Courtney konserve fabrikasının iskelesine bağlıydı. 30 metrelik bir balıkçı teknesi olmasına rağmen bir transatlantiğin çizgilerine sahipti. Okyanusların herhangi bir yerine çabuk gitmek, orada aylarca kalmak ve sonra aynı hızla dönmek üzere inşa edilmişti. Sean iskelede durup tekneye baktı. Parlak sarı rengini pek beğenmemişti, çok göze batacaktı. Ancak bugünden sonra bu konuda yapabileceği bir şey de yoktu. Scoutların yarısı teknenin küpeştesine yaslanmış duruyorlardı. Sean'ı görünce bağırıp alkışlamaya başladılar. Sonra çevresini sarıp elini sıktılar. Bu heyecanın çoğu sıkıntılarından ileri geliyordu. Hepsi de iyi eğitim görmüş savaşçılardı ve bir haftalık hareketsizlik canlarına tak etmişti. Hepsi de eski ve soluk renkli blue jeanleri, yırtık yünlü kazakları ve başlarında çeşitli şapkalarıyla tam birer balıkçı gibi giyinmişlerdi. Başçavuş Esau Gondale, safkan bir Matabele olup Sean'la birlikte en az 10 savaşa katılmıştı. Adam Sean'ı selamladı, sonra Sean koluna bir yumruk atınca sırıttı. Üniformalı değilsin Esav, rahat ol aslanım dedi Şan. Şan'ın seçtiği 20 kişinin 12'si Matabele, diğerleri genç beyaz Rodezyalılardı. Bunların da hepsi o bölgenin çiftçilerinin, av koruyucularının ve madencilerinin oğullarıydı. Scout birliğinde insanın derisinin rengi diye bir şey yoktu. Esau Gondele bir zamanlar Şan'a şöyle demişti. Irk ayrımının en iyi tedavisi birinin sana ateş etmesidir. İnsan kendini kurtarmaya gelenin kara mı, beyaz mı olduğuna bakmadan şapur şupur öpmeye hazırdır. Şan şişme botları yöneten Simonstown'da deniz komandoları hakkında kaygılanmıştı. Bunların hepsi de iri yarı genç Afrikan derlerdi. Bu karma takıma uymakta güçlük çekebilirlerdi. Şan Esau'ya Afrikan derler için kendi küçültücü terimlerini kullanarak kaya örümcekleriyle aran nasıl diye sordu. Birkaçı en iyi dostum oldu bile ama yine de kız kardeşimle evlenmelerini istemezdim. Esau güldü. Hayır Şan, iyi insanlar hepsi de, işlerini biliyorlar. Bana patron demek zorunda olmadıklarını söyledim. Şakayı anladılar. Pekala başçavuş, akşama yola çıkıyoruz. Burada bizimle ilgilenecek biri olacağını sanmam. Ama yine de işi oluruna bırakmayacağız. Yola çıkmadan önce seninle teçhizatı gözden geçireceğiz. Demir alır almaz da çocuklara durumu açıklayacağım. Şan'ın seçtiği kişiler Kariba Gölü'nün çırpıntılı sularında devriye gezmiş olan insanlardı. Matatu'yu çağırmamasının nedeni de deniz tutmasıydı. Zavallı şimdi ciğerlerini kusacak hale gelmiş olurdu. Yanı başında Matatu olmadan bir operasyona girmek de çok garip geliyordu aslında. Matatu onun maskotuydu. Bu düşünceyi kafasından uzaklaştırarak yemekhaneye dolmuş olan adamlarına baktı. Şan duvarlara haritalar dayadı. Şuraya gidiyoruz. Görevimiz biri kadın, biri çocuk, iki tutukluyu kurtarmaktır. Adamlar düş kırıklığına uğramış gibi şakadan söylenip homurdandılar. Şan güldü. Tamam tamam, şamataya gerek yok. Karşınızda yeteri kadar düşman bulacaksınız. Mevsim açılmıştır beyler, ateş serbesttir. Homurtular alkışa dönüştü. Şan adamların sakinleşmesini bekledi. Bu hedefimizin elle çizilmiş bir krokisi. Gördüğünüz gibi epey acemice çizilmiş ama size neler bekleyebileceğinizi kabahatlarıyla gösteriyor. Tutukluları kumsalda şu kampta bulacağımızı umuyorum. Büyük bir olasılıkla da şu kulübede. Kurtarma ekibinin başında ben olacağım. Botlardan üçünü alacağız. Esasu Gondele'nin sıralardan birinde iki yanında iki Güney Afrikalı deniz komandosu olduğu halde oturduğuna dikkat etmişti. Konuşmasını dinlerken bir sigarayı elden ele geçiriyorlardı. Irk ayrımının bedeli ne şimdi diye düşünerek devam etti. Ciddi bir durum olacaksa tehlike pistin şu yanındaki terörist kampından gelecektir. Başçavuş Gondele destek birliğini diğer üç botla nehrin yukarısına götürecek ve heriflerin bizim tarafa geçmesini önlemek için şurada yolu kesecektir. İlk silah sesini duyduktan sonra yarım saat orayı tutacaksınız. Bu bize tutukluları kurtarmak için yeterli zamanı sağlayacaktır. Ondan sonra çekilip geldiğiniz yoldan Lancer'a döneceksiniz. İş basit aslında ama çok hızlı olmalıyız. Gereğinden bir saniye fazla bile kalmayacağız. Ancak elinizde fırsat varken bir iki kişi temizlemek isterseniz kimse size bir şey demeyecektir. Şimdi bir kez daha durumu inceleyeceğiz. Yarın da dalgalı denizde botlarla yola çıkma ve sonra botları geri getirme talimi yapacağız. Silah eğitimi ve teçhizat kontrolüne ek olarak bunu her gün bir kere yapacağız. Yani ayın 13'ü salı gecesi çıkartma yapana kadar pek evlerinize mektup yazacak zamanımız olmayacak.
37. ayrımın sonu. Sayfa 347.